Ayrım 3.
Niseratus'un oğlu Nikias ve hatta dilersen onun erkek kardeşleri, hani şu aralarına dizi dizi Dionysus heykelleri girmiş kardeşler sana destek verebilir. Selyus'un oğlu Aristokrates de öyle. Çok istiyorsan bütün Perikles ahalisi ya da herhangi bir Atinalı aile de seve seve yardımına koşar. Ama Sokrates, Polus'un görüşleri için sağlanacak bu denli büyük desteğin bile savunduklarının doğruluğunu kanıtlamaya yetmeyeceğini düşünüyordu. Sorun şu Polus, senin benimle sohbet ederken kullandığın retorik yöntem ve bu yöntemi kullanarak söylediklerimi çürütme çaban insanların mahkemelerde yaptıklarının aynı. Mahkemelerde de insanlar iddialarına destek verecek çok sayıda tanık bulabilirlerse, üstelik suçladıkları kişinin az sayıda tanığı varsa ya da hiç yoksa, bunun karşı tarafın haksızlığını kanıtlamaya yeteceğini düşünürler. Ancak gerçek söz konusu olduğunda sayısal çoğunluk tamamen değersizdir. Çünkü kişinin aslında sözde saygınlıklarından başka hiçbir şeyleri olmayan ve nedense birdenbire kendisi aleyhinde ifade vermeye karar vermiş tanıklardan oluşan bir ordu tarafından yenilgiye uğratılması pekala mümkündür. Gerçek saygınlık çoğunluğun iradesinden değil, sağlam bir akıl yürütmeden kaynaklanır. Çömlek yaparken işi bilenlerin tavsiyelerine uyup çömleğin sırrını 800 derece Celsius ısıda Fe3O4'e dönüştürmeliyiz. Bir gemi yaparken daha önce bir kadırga inşa etmiş olanların söylediklerini dikkate almalıyız ve ahlaki meseleleri, yani nasıl mutlu, cesur, adil ve iyi olabiliriz gibi soruları ele alırken başkalarının bu konularla ilgili kötü akıl yürütmeleri gözümüzü korkutmamalı. Varılan sonuçlar retorik hocalarının, güçlü generallerin, Tesalyalı iyi giyimli aristokratların dudaklarından dökülmüş olsa bile... Bunlar seçkinci bir tavrı çağrıştırıyordu. Sokrates gerçekten de seçkinciydi. Yine de onun seçkinciliğinde snobluk ya da ön yargı yoktu. Filozof dinlediği görüşler arasında bir ayrım yapıyordu kuşkusuz ama bu ayrımı görüşü dile getiren kişinin hangi sınıftan olduğuna, ne kadar zengin olduğuna, büyük askeri başarılar kazanıp kazanmadığına ya da hangi milletten olduğuna bakarak değil, bu görüşe varmak için nasıl akıl yürüttüğüne bakarak yapıyordu. Akıl yürütme yetisi filozofun da vurguladığı gibi her insanda var olan bir yetiydi. Sokrates'in verdiği örneğe göre eleştirilere maruz kaldığımızda olimpiyat oyunlarına hazırlanan sporcular gibi davranmalıydık. Antik Yunan'daki spor etkinlikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Bir Antik Yunan Kentini Tanıyalım adlı kitaptan edinebilirsiniz. Düşünün ki bir sporcusunuz. Antrenörünüz iyi cirit atabilmeniz için bazı kaslarınızı özellikle çalıştırmanızı önermiş. Tek ayak üzerinde durup ağırlık kaldırmanız gerekiyor. Dışarıdan bakanlara göre garip bir çalışma olabilir bu. Başarılı olmak için elinize geçen bütün fırsatları teptiğinizi söyleyip sizinle alay edebilirler. Saunaya gittiğinizde şöyle bir konuşmaya kulak misafiri olabilirsin. Şehrimizin olimpiyatlarda başarılı olmasından çok bacak kaslarını sergilemekle ilgileniyor. Biraz zalimce ama Sokrates'in arkadaşı Kriton ile konuşmasına kulak verirsek, böyle bir sözü ciddiye almamak gerektiğini anlarız. Sokrates, bir sporcu antrenmanlarını ciddiye alıyorsa başkalarından gelen bütün övgüleri, eleştirileri, düşünceleri hiçbir ayrım gözetmeksizin dikkate mi almalıdır? Yoksa bunlar ancak bir uzmandan, gerçek bir hekimden ya da antrenörden geldiğinde mi dikkate değerdir? Kriton, tabii yalnızca bir uzmandan geldiğinde. Sokrates, öyleyse bu adam yalnızca bir uzmandan gelebilecek eleştirilerden korkmalı ya da yine bir uzmandan gelecek övgüleri dikkate almalı. Herhangi birinin dile getirdiklerini değil. Kriton, kesinlikle öyle. Sokrates, demek ki bu adam davranışlarını, yapacağı fiziksel çalışmaları, yediklerini, içtiklerini uzmanlık bilgisi olan antrenörünün görüşleri doğrultusunda düzenlemeli, başka insanların görüşleri doğrultusunda değil.
Eleştirinin değerli bir eleştiri olup olmadığı eleştiren kişilerin çokluğuna ya da rütbelerinin yüksek olup olmadığına bakılarak değil, eleştiren kişi ya da kişilerin nasıl bir düşünme sürecinden geçtiklerine bakılarak anlaşılır.
Kişinin insanların dile getirdiği bütün görüşlere değil de yalnızca bazılarına, kötü görüşlere değil de yalnızca iyilere saygı duyması gerektiği ilkesinin iyi bir ilke olduğunu düşünmüyor musun? İyi görüşler anlama yetisi olanların, kötü görüşlerse böyle bir yetiye sahip olmayanların görüşleridir. Yani sevgili dostum, herkesin bizim hakkımızda neler söylediğini o kadar umursamamalı. Öte yandan adalet konusunda uzmanlaşmış kişilerin söylediklerini dikkate almalıyız.
Sokrates'in davasında görevlendirilen jüri üyeleri uzman değildiler. Jüri daha çok yaşlı savaş mağlullerinden oluşuyordu. Bunlar ek gelir sağlamak için sıklıkla mahkemelerde jüri üyeliği yapan kişilerdi. Mahkemede çalıştıkları gün başına 3 altın alıyorlardı. Aslında bu para bir işçinin aldığından bile azdı ama eğer 63 yaşındaysanız ve evde oturmaktan sıkılıyorsanız fena para da sayılmazdı.
Jüri üyesi olmak için yalnızca şu özellikler aranıyordu. Yunan vatandaşı olmak, sağlam bir zihne sahip olmak ve hiç kimseye borcu olmamak. Gerçi üyelerin sağlam bir zihinsel yapıya sahip olup olmadıkları Sokrates'in ölçütlerine göre değerlendirilmiyordu. Buradaki tek ölçüt jüri üyeliği için başvuranların düz bir çizgi üzerinde yürüyebiliyor ve adları sorulduğunda doğru yanıt verebiliyor olmalarıydı. Jüri üyeleri duruşmalar sırasında uyukluyorlardı. Neredeyse hiçbirinin benzer vakalardan ya da ilgili kanun maddelerinden haberi yoktu. Üstelik kendilerine bir karara nasıl varmaları gerektiği konusunda hiçbir eğitim verilmiyordu. Sokrates'in duruşmasına görev yapacak jüri üyeleri korkunç ön yargılarla mahkemeye gelmişlerdi. Aristofanes'in Sokrates'le ilgili oyduğundan hayli etkilenmişler ve bir zamanlar dünyanın en güçlü kenti olan Atina kentinin felaketler yaşamasında filozofun çok büyük etkisi olduğuna inanmışlardı. Mora Savaşı kötü bir sonla bitmişti. Sparta-Pers ittifakı Atina'nın dize gelmesine yol açmıştı. Kent ablukaya alınmış, donanma yok edilmiş, imparatorluk parçalanmıştı. Yoksul bölgelerde bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmış, demokrasi diktatörler tarafından engellenmiş, diktatörlük 1000 kadar Yunan vatandaşını infaz etmişti. Sokrates'in düşmanlarına göre diktatörlerden pek çoğunun en az bir kere Sokrates ile sohbet etmiş olmaları bir rastlantı değildi. Kritias ve Karmides Sokrates ile ahlaki meseleler üzerinde tartışmıştı ve çoğunluk bu tartışmaların sonucunda diktatörlerin öldürme arzusuyla yanıp tutuşmaya başladıklarına inanıyordu. Atina'nın bu inanılmaz düşüşü başka nasıl açıklanabilirdi? Bir zamanların en büyük Yunan kenti Persleri 75 yıl önce karada, Platya'da ve denizde Mikale'de yenilgiye uğratmış olan bu kent şimdi neden bu denli büyük aşağılamalara maruz kalıyordu? Kirli giysiler içinde sokaklarda dolaşıp insanlara yanıtları çok açık olan sorular soran adam, olanların kolay ve tamamen hatalı bir açıklamasıydı. Sokrates hiç şansı olmadığını anladı. Bir savunma yapmak için bile yeterli zamanı yoktu. Savunmanın jüriye seslenmek için yalnızca birkaç dakikası vardı. Bir kaptaki su öteki kabın içine boşaldığında bu süre sona eriyordu. Ben kimseyi bilerek ve isteyerek kötü yola sürüklemediğimi biliyorum. Ama sizi buna ikna edemiyorum. Çünkü böyle bir tartışma yapamayacak kadar az zamanımız var. Eğer başka ülkelerde olduğu gibi burada da büyük davalara bir günden fazla zaman ayrılsaydı sizi ikna edebilirdim. Ancak bu şartlar altında bu denli haksız iddiaları çürütmek hiç de kolay değil. Atina Mahkemesi gerçeğin ortaya çıkartılması için oluşturulmuş bir forum değildi. Burada inançlarını mantıksal açıdan hiçbir incelemeye tabi tutmamış, yalnızca suyun bir kaptan ötekine boşalmasını bekleyen bir dizi yaşlı, tek bacaklı adamla kısa bir süre için yüz yüzeydiniz, o kadar. Bütün bunları aklınızı bir kenarda tutmak zor olmalıydı. Filozof sıradan Atinalılarla sohbetleri sırasında onlara sözüne ettiği gücü şimdi kendisi kullanmalıydı. Belli şartlar altında başkalarının görüşlerini ciddiye almama gücünü. Sokrates insanların kendisiyle ilgili görüşlerini inatçılığından, herkes hor gördüğünden reddetmiyordu. Bu zaten her insanın mantığını kullanabilme potansiyeline sahip olduğuna ilişkin inancıyla ters düşerdi. Filozof hayatını Atinalılarla konuşmaya adamıştı. Bu insanların kafalarının nasıl işlediğini ve ne yazık ki pek çoğunun da hiç işlemediğini gayet iyi biliyor, yine de bir gün düşünmeye başlayacaklarını umut ediyordu. Keyfi biçimde karar verme ve herkesçe kabul gören fikirleri sorgulamaksızın bunların peşinden gitme gibi eğilimleri olduğunu gözlemlemişti. Bu büyük muhalefet karşısında Atinalıların bu özelliklerini göz önünde bulundurmak kibirden kaynaklanmıyordu. O mantıklı bir adamdı ve her mantıklı adam gibi kendine inanıyordu. Düşmanlarının gerektiği gibi düşünemediğini anlıyor olmakla birlikte kendi düşüncelerinin kesinlikle doğru olduğu konusunda diretmekten de kaçınıyordu. Bu insanlar kendisini onaylamadıkları için ölebilirdi ama bu onun hatalı olduğunu göstermiyordu. Tabii felsefesini inkar etmek şartıyla kendi hayatını kurtarabilirdi. Jürinin kendisini suçlu bulmasından sonra bile ölüm cezasından kurtulabilirdi. Ama o jürinin görüşlerine karşı çıkmayı sürdürerek bu fırsatı tepti. Ölüm cezası aldığımızda nasıl davranmamız gerektiği konusunda Sokrates'in öğütlerine kulak vermeyelim. Onu daha çok mantıksız suçlamalarla karşı karşıya kalan, zeki bir insanın kendine olan güvenini nasıl koruyabileceğine ilişkin müthiş bir örnek olarak hatırlayalım. Filozofun konuşması duygusal bir sonla noktalanıyordu. Eğer beni ölüme mahkum ederseniz yerimi alacak birini kolay kolay bulamazsınız. Komik bir benzetme yapmak gerekirse kentimiz iyi yetiştirilmiş, heybetli bir at, ben de bir at sineğiyim. Tanrı beni bu atın üstüne yerleştirdi, ona bağlıyım. Çünkü heybetinden ötürü tembelliğe meyleden bu at bir at sineğinin varlığıyla hareketlenebilir. Eğer benim sözlerime kulak verirseniz hayatımı bağışlarsınız. Ne yazık ki bundan çok umutlu değilim. Belki biraz sonra uykunuzdan uyanıp Anitus'u dinleyecek ve beni tek bir darbeyle alaşağı edeceksiniz. Sonra da uyuklamaya devam edeceksiniz.
Sokrates yanılmamıştı. Jüri karar vermek için ikinci ve son kez toplandığında 360 jüri üyesi onun idam edilmesinden yana oy kullandı. Üyeler evlerine döndüler, suçlu ise hapishaneye götürüldü.
5. Sokrates'in hücresi karanlık ve basık olmalıydı. Caddede yürürken bu satir suratlı düşünürün ne zaman öldürüleceği konusunda yorum yapan Atinalıların alaycı sözleri bile işitilebiliyordu hücrede. Aslında ölüm cezasının verildiği tarih bir kutsal güne denk gelmemiş olsaydı onu hiç vakit geçirmeden idam ederlerdi. Ancak geleneğe göre del olsa şükran gününde kimse öldürülemiyordu. Sokrates yumuşak mizacıyla gardiyanın sempatisini kazanmıştı. Gardiyan da son günlerinde onu çok mutlu edecek bir şey yaparak ziyaretçilerin Sokrates'i görmesine izin verdi. Akın akın ziyaretçi geliyordu. Faidon, Kriton, Kriton'un oğlu Kritobulus, Apollodorus, Hermogenes, Epigenes, Aeschines, Antisthenes, Ktesippos, Menexenos, Simias, Kebes, Fedondes, Öklides ve Tersion. Ziyaretçiler Sokrates'in bir katil gibi idam edilmesini bekleyen insanlara karşı nezaket göstermekten, onların yaşamlarını merak etmekten başka bir şey yapmayan, filozofun başına gelenlerden ötürü üzüntülerini gizleyemiyorlardı. David'in tablosunda Sokrates üzüntü içindeki dostları arasında resmedilmiş, unutmamak gerekir ki bu insanların filozofa bağlılığı, ön yargı ve nefret denizinde bir ada gibi. Diderot hapishane hücresindeki ruh haliyle bir karşıtlık oluştursun ve biraz da değişiklik olsun diye bu olayı işlemek isteyen ressamlara, başka Atinalıların Sokrates'in ölümüyle ilgili neler hissettiklerini yansıtacak tablolar yapmalarını önerebilirdi. Örneğin duruşmanın ardından kağıt oynayan 5 jüri üyesi, iddia makamı akşam yemeğinden kalkıp yatmaya hazırlanırken. Dram duygusu gelişmiş bir ressam ise bu sahneleri işleyen tablolara kısaca Sokrates'in ölümü adını verebilirdi. Vakit geldiğinde Sokrates yalnız ve sakindi. Aslında karısını ve 3 çocuğunu yanına getirmişlerdi. Ama Xantippe öylesine histerik bir ağlama tutturmuştu ki Sokrates onun dışarı çıkartılmasını istedi. Ölümünü izlemeye gelen dostları da az gözyaşı dökmüyorlardı. Onca kişinin ölüme gidişini izlemiş olan gardiyan bile şu tuhaf veda konuşmasını yapacak kadar hüzünlenmişti.
Burada geçirdiğin zaman içinde seni tanıdığım kadarıyla sen buraya şimdiye kadar getirilenlerin arasında en cömert, en nazik, en iyi adamsın. Getirdiğim mesajın ne olduğunu biliyorsun. Güle güle arkadaşım, kaçınılmaz olana katlanmaya çalış.
Gardiyan bunu söyledikten sonra arkasını döndü ve gözyaşları içinde hücreden çıktı. Sonra elinde bir tas baldıranla cellat içeri girdi.
Onu görünce Sokrates şöyle dedi. Evet dostum, sen bu meselelerde uzmansın. Şimdi ne yapmam gerekiyor?
Sadece iç diye yanıtladı cellat ve bacaklarına bir ağırlık gelene kadar hücrenin içinde yürü. Sonra uzan zehir yapması gerekeni yapacaktır.
Bunu söyledikten sonra tası Sokrates'e uzattı. Sokrates tası soğukkanlılıkla aldı. Ne bedeninde bir titreme ne yüzünün renginde bir değişiklik. Tası dudaklarına götürdü. İçindeki baldıranı uysal uysal içti. Baldıranın tadından dolayı en ufak bir hoşnutsuzluk göstermedi. O ana kadar hepimiz gözyaşlarımızı tutmayı başarmıştık. Faidon anlatıyor. Fakat onun baldıranı içtiğini hatta bitirdiğini görünce artık kendimizi tutamaz olduk. Gözyaşlarımı durduramıyordum. Kriton gözyaşlarını tutamadığı için yanımızdan uzaklaşmıştı. Hepimizden önce ağlamaya başlayan Apollodorus artık o denli yüksek sesle haykırıp ağlıyordu ki onun bu halini gören herkes kendini iyice bıraktı. Sokrates dışında.
Sokrates dostlarını sakinleşmeye çağırdı. Şu halinize bakın benim tuhaf dostlarım diye eğlendi onlarla. Sonra ayağa kalkıp zehir etkisini göstersin diye hücrenin içinde yürümeye başladı. Bacaklarında bir ağırlık hissetmeye başlayınca sırt üstü uzandı. Bacaklarında ve ayaklarında his kalmamıştı. Zehir bedeninde yukarı doğru ilerleyip göğsüne ulaştığında bilincini yitirdi. Soğuk alışı ağırlaştı. En yakın dostunun gözlerinin artık sabitleştiğini görünce Kriton uzanıp Sokrates'in gözlerini kapadı.
İşte diyor Faidon, dostumuz yaşamını bu şekilde yitirdi. Onun kendi dönemi içinde yaşayan tanıdıklarımız arasında en yürekli, en bilge ve en dürüst insan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
İnsan gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Belki Sokrates koca kafalı, ayrık gözlü bir adam olarak anlatıldığı için bu ölüm sahnesi bana Fil Adam adlı filmin videosunu izlerken ağladığım o öğleden sonrayı hatırlattı. Bana öyle geldi ki bu iki adam da aynı talihsizlikle karşı karşıya kalmışlardı. İyi olmak ama yine de kötü biri gibi algılanmak. Belki fiziksel kusurlarımız yüzünden bizimle alay etmeyecekler ya da hayatımızın işini yaptığımız için idam edilmeyeceğiz. Ama bu yanlış anlaşılma üzerine kurulu senaryolarda evrensel bir şeyler var. Bu hikayeler de bizi bu evrensel mesaja götüren trajik, mükemmel birer örnek. Toplumsal yaşam başkalarının bizimle ilgili algıları ile bizim kendi gerçekliğimiz arasındaki uyuşmazlıklarla örülü. Temkinli olmaya çalıştığımız zaman aptallıkla suçlanıyoruz. Utangaçlığımız, kendini beğenmişlik, başkalarını memnun etme isteğimiz dalkavukluk olarak algılanıyor. Bu yanlış anlamalara son vermek istiyoruz ama birden boğazımız kuruyor. Ağzımızdan çıkan sözlerden hiçbiri asıl söylemek istediklerimiz olmuyor. En büyük düşmanlarımız bizim üstümüzdeki mevkilere atanıyor. Bizi çekiştirmeye devam ediyorlar. Aslında masum bir düşünüre yönelen bu haksız nefrette bizi adil davranmayı beceremeyen ya da bunu istemeyen insanlar yüzünden yaşadığımız acıların yankılarını duyuyoruz. Ama bu hikayede de içimizi rahatlatacak bir şeyler var. Sokrates'in ölümünden hemen sonra insanların düşünceleri değişmeye başlamış. İsokrates'in anlattığına göre Öripides'in Palamedes adlı oyununu izleyenler Sokrates'in adı geçince gözyaşlarına boğulmuşlar. Diodorus, Sokrates'i suçlayanların sonunda Atinalılar tarafından linç edildiğini söylüyor. Plutark'ın belirttiğine göre Atinalılar Sokrates'i suçlayanlara karşı öylesine büyük nefret duymaya başlamışlar ki onlarla yıkanmak istememiş, onları dışlamışlar. Sonunda bu kişiler çaresiz kalıp kendilerini asmışlar. Diogenes Laertius ise Sokrates'in ölümünden kısa bir süre sonra Atinalıların Meletus'un idamına karar verdiğini, Anitus ve Lykon'un sürgün edildiğini ve büyük sanatçı Lysippus tarafından yapılan kocaman bronzdan Sokrates heykelinin kentin göbeğine dikildiğini anlatıyor. Filozof sonunda Atina halkının bazı şeylere kendisi gibi bakmaya başlayacağını öngörmüştü. Anlaşılan öyle de oldu. Kötü bir olayın böylesi olumlu sonuçlar doğuracağına inanmak zor olabilir. Ama ön yargıların yok olması ve kıskançlığın azalması için zamana gerek var. İşte biz bunu unutuyoruz. Başkaları tarafından kabul görmediğimiz gerçeğini halk jürilerinin alaycı bakışlarından çıkardığımız sonuçlarla değil, başka yöntemler kullanarak değerlendirmeye teşvik ediyor bu hikaye bizi. Sokrates sınırlı zekaya sahip ve içinde mantıkla desteklenmemiş şüpheler barındıran 500 kişi tarafından yargılanmıştı. Çünkü garip görünüşlü biriydi ve Atina Mora Savaşı'nı kaybetmişti. Yine de daha başka, daha büyük mahkemelerin adil kararlar verebileceğine olan inancını yitirmedi. Belli bir zamanda, belli bir yerde olsak bile bu örneği hatırlayıp çok daha nesnel biçimde yargılanabileceğimiz başka memleketlerde, başka dönemlerde yaşıyor olduğumuzu hayal edebiliriz. Kendi ülkemizdeki jürileri ikna edip kendimizi kurtaramasak da gelecekteki jürilerin olası kararlarıyla teselli bulabiliriz. Yine de bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sokrates'in ölümü bizi yanlış nedenlere tutunmaya itebilir. Bu örnekten yola çıkarak hissi davranıp çoğunluğun nefret ettiği biri olmakla haklı olmak arasında bir bağlantı olduğu düşüncesine sığınabiliriz. Bütün dahilerin, bütün azizlerin kaderinde önce yanlış anlaşılmak, sonra da Lysippus'un bronz heykelleriyle onurlandırılmak vardır gibi gelebilir bize. Fakat belki biz ne aziz ne de dahiyizdir. Belki meselenin temelinde yatan sağlam nedenlere tutunmak yerine sadece savunma duruşu alıyor, ancak başkaları haksız olduğumuzu söylediği zaman gerçekten de haklı olduğumuzu düşünerek rahatlıyoruzdur çocukça. Sokrates'in sözünü ettiği bu değildi kuşkusuz. Toplum tarafından kabul görmeyişimizi haklı olduğumuzun kesin bir göstergesi olarak kabul etmek, toplum tarafından kabul görmeyişimizi illa da haksız olduğumuzu gösteren bir kanıt olarak kabul etmek kadar safça olacaktır. Bir düşüncenin doğruluğu herkesin ona inanmasıyla ya da herkesin onu reddetmesiyle değil, bu düşüncenin mantık kurallarına uygun olup olmadığıyla belirlenir. Yani bu düşüncenin çoğunluk tarafından kabul görmediğine bakarak onun ne yanlış ne de savunmaya geçen bazı insanların yaptığı gibi doğru olduğuna kanaat getirebiliriz. Sokrates bize yol göstererek iki büyük hataya düşmemizi önlemeye çalışmıştır. Çevremizdekilerin söylediklerini her zaman dinlemek ve hiç dinlememek. Eğer onun izinde gider ve yalnızca mantığın söylediklerini dinlersek arzuladığımız en büyük ödülü kazanabiliriz.
Bölüm 2. Yeterince paraya sahip olmamanın tesellisi.
1. Mutlu olmak için edinilmesi gerekenlerin listesi. 1. Londra'nın merkezinde George dönemine ait neoklasik bir ev. Chelsea, Paradise yolu Markham Meydanı. Kensington, Campden Hill Caddesi'nin güney bölümü, Horton Sokağı. Hollanda Parkı, Aubrey Caddesi. İlk bakışta adam kardeşler tarafından tasarlanan 1772-74 Kraliyet Sanat Akademisi binasının ön yüzünü andırıyor. Londra akşamüstlerinin o cansız güneş ışığından faydalanmak için iyon kolonlarıyla birbirinden ayrılan Venedik tarzı büyük pencereler, özellikle ortadaki pencerelerin kafisli çiçek kabartmalı alınlığı dikkati çekiyor. Birinci kattaki salonda Robert Adam'ın tasarımı olan Kenwood House'un kütüphanesindekilere benzeyen bir tavan ve bir şömine var. 2. Uçuş korkusu olan yolcular için iniş uyarı sistemi, türbülans radarı ve Cat 2 otopilot gibi sayısız elektronik aksamıyla Farnborough'a ya da Biggin Hill'a çekilmiş bir jet uçağı, bir Dassault Falcon ya da Gulfstream 4. Kuyruk kısmına alışıldık çizgiler yerine bir ölü doğa tablodan ayrıntı. Örneğin Velázquez'den bir balık ya da Sanchez Coda'nın Prado Galerisi'ne sergilenen Meyveler ve Sebzeler adı tablosundan 3 limon resmedilmiş. 3. Lucca yakınlarında Marlia'da Orsetti villası. Denize bakan yatak odasından bahçedeki çeşmelerden akan suyun sesi duyuluyor. Villanın arka duvarını bir sarmaşık manolya sarmış. Arkada ayrıca kış için kapalı bir teras, yaz ayları gölgesinden faydalanmak için kocaman bir ağaç ve oyunlar oynayabileceğiniz kadar büyük bir de çimenlik alan bulunuyor. Gölgeli bahçeler incir ve nektarin ağaçlarıyla dolu. Her yanda selvi, lavanta, portakal ağaçları ve büyük bir zeytinlik. 4. Büyük çalışma masasıyla, şöminesiyle ve bahçe manzarasıyla bir kütüphane. Eski kitapların ilk baskılarından yayılan huzur verici koku, sararmış, sertleşmiş sayfalar. Üst raflarda büyük düşünürlerin büstleri ve astroloji küreleri, tıpkı Hollanda Kralı 3. William için inşa edilen Malikane'nin kütüphanesine benziyor. 5. Lincolnshire'daki Belton Malikanesi'ninkine benzeyen bir yemek odası. 12 kişilik uzun meşeden bir masa. Aynı dostlarla sık sık yenen yemekler. Esprili ama zekice sohbetler, sevgi dolu bir ortam. Herhangi bir aksaklığın önüne geçecek düşünceli bir şef ve nazik personel. Şef özellikle zucchini, mantarlı tagliatelle, balık çorbası, risotto, bıldırcın, John Dory ve tavuk rostosu gibi yemekler konusunda uzman. Yemekten sonra çay içip çikolata yiyerek dinlenebileceğiniz küçük bir salon. 6. Bir duvar nişine yerleştirilmiş yatak, tıpkı Jean-François Brandel tarafından Paris'te yapılmış yatağa benziyor. Yatağa girdiğinizde her gün değiştirilen kolalanmış yatak çarşafları bedeninizi serinletiyor. Ayaklarınız yatağın ucuna değmiyor bile. İçinde bir o yana bir bu yana yuvarlanabiliyorsunuz. Yattığınız yerden su, bisküviler, bir de televizyon koymak için hazırlanmış gizli dolaplara erişebiliyorsunuz. 7. Kocaman bir banyo, ortada mermerden bir platformun üzerinde mavi istiridye kabuklarıyla süslü bir küvet. Ayağınızla açıp kapayabileceğiniz musluklar, küvetin içine gürül gürül akan su, başınızı kaldırınca gökyüzünü görebiliyorsunuz. Kireç taşıyla kaplı yerler ısıtılmış, duvarlarda da Pompei'deki Isis tapınağının duvarlarını süsleyen fresklerin reprodüksiyonları. 8. Faizin faiziyle yaşamanıza yetecek kadar çok para. 9. Île de la Cité'de hafta sonları gideceğiniz en seçkin Fransız mobilyaların üretildiği, aynı zamanda hükümetin en zayıf olduğu 16. Louis döneminden parçalarla döşenmiş bir çatı katı. Greenwich'ten bir komedin, Saunier'den bir konsol, Van der Cruz Le Croix'dan bir yatak, uzanmış Paris Kop okuyarak Sèvres porselenleri içinde pain au chocolat yiyerek tembel tembel geçirdiğiniz sabahlar. Yanınızda bir kadın, birlikteyken varoluştan söz edebildiğiniz, sıkça da şakalaştığınız bu kadın, Giovanni Bellini'nin Venedik'teki Galleria dell'Accademia'da sergilenen Madonna'sına benziyor.